Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenler. Ben Faruk Bal. Hepinizi Erkam Radyo'dan selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programımızda Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızla birlikte ekonominin öne çıkan konularını tartışmaya devam ediyoruz. Yalnız bu hafta yine Ünsal Sözbir Bey konuğumuz. Geçen hafta krizler konusunu, özellikle dünyada 2008 krizi ve sonrasını değerlendirmeye çalıştık Ünsal Bey'le birlikte. Biz bu hafta konuyu Türkiye'ye taşıyıp Türkiye üzerinden devam edelim diyoruz. Hoş geldiniz tekrardan Ünsal Bey.
Hoş bulduk.
Hocam size de hoş geldiniz
hoş
diyeyim.
Hoş bulduk. Geçen haftadan bu haftanın iple çektik diyebiliriz.
Evet. Dilerseniz ben o zaman bir soruyu, ilk soruyu sorarak başlatayım programı. Şimdi geçen hafta 2008 krizini değerlendirdik, sonrasını değerlendirdik. Şimdi Türkiye'de, Türkiye ne durumda? Finansal piyasaların kriz sonrası görünümü ne durumda Türkiye'de? Yine finansal ürün çeşitliliğini kriz sonrası değişen bir durum oldu mu, bunu da değerlendirelim diyorum. Ve son olarak yasal düzenlemelerin piyasa koşullarına uygun olup olmadığı, yani yasal düzenlemeler piyasa koşullarını devam ediyor mu? İsterseniz böyle başlayalım.
Evet, geçen haftada belirttiğim gibi benim yaklaşık 30 yıldır finans sektörü içerisinde olan bir kişi olarak, yani hem reel sektörde hem finans sektöründe değişik tecrübelerimiz oldu, değişik dönemleri yaşadık. Özellikle finans sektörü 80'lerden sonra, yani 80'li yılların başında rahmetli Özal'la başlayan Türkiye'nin liberal ekonomiye geçmesiyle beraber bir farklı dönem yaşadı. Bizim Temmuz bankacılığı dediğimiz 1987 yılının Temmuz'unda çıkarılan ve arkasından da Türk parasının kıymetini koruma mevzuatında bazı değişikliklerle Türkiye'de bankacılık sistemi çok farklı bir boyut kazandı. Yani daha önceden daha kapalı, daha içine kapalı bir yapıdan dışarıya açık, İşte paramız konvertibl hale gelme noktasında ilk adımlar o dönemde atıldı. Sonrasında da bizim bankaların özellikle dış ticaretin finansmanı, oraların desteklenmesi konusunda farklı bir boyut yaşandı. Dolayısıyla Türkiye'de bankacılık sisteminin ve genelinde de ekonominin liberalleşmesi rahmetli Özal döneminde başlar. 80'li yılların ikinci yarısında, 87 diye benim hafızamda kalan nokta orası. O tarihten 2001 krizine kadar Türk bankacılık sisteminin enteresan bir şeyi var. Her iktidar döneminde banka sayılarında bir artış oldu. Bir ara yanlış hatırlamıyorsam 80-82 bankaya kadar ulaştı. Bu 82 banka sayısı sonra işte 2001 krizinde yaşanan, yani daha doğrusu orada artık adı kondu. Çünkü o kriz o gün çıkmış bir kriz değildi. Yani geçmişten biriktirerek gelen problemlerin o gün patlamasıydı. Zaten krizin de tanımı öyle değil mi? Yani beklenmediğiniz bir anda aslında olabilme ihtimali olan şeylerin zuhur etmesi, tahakkuk etmesi. Bizim de yani 80'li yılların başında bir banker faciası yaşandı Türkiye'de. Çok ciddi bir şekilde insanlar çok paradan para kazanacakları düşüncesiyle aklı ziyan ürünlere paralar yatırıldı. Oralarda çok ciddi kayıplar oldu. Ama bunların hepsinin birikip de bankacılık sistemine yansıması 2001'e kadar geldi. Şimdi 2001'e geldiğimizde malumunuz 25 tane banka ya da 25'e yakın banka kapandı, sektörden çekildi. 2001 yılında yapılan değişiklikler, mevzuattaki değişikliklerle bankacılık sisteminde geçmişten itibaren yaşanan çok önemli problemlere çözümler üretildi. En temel problemlerden bir tanesi de bizim bankacılık sistemimizin, ki bu genel anlamda bizim aslında ekonomimizin sıkıntısıdır, öz kaynak problemiyle alakalı ciddi düzenlemeler yapıldı. Bankacılık sistemi daha öz kaynağı yüksek, daha böyle kontrol edilebilir bir yapıya girdi. Herhalde ilerleyen şeylerde farklı konulara gireceğiz burada.
Peki bu bankacılık krizi, o dönemde yaşanan kriz tamamen içsel bir kriz miydi? Yani dış etki ya da faktör var mıydı? Mesela bugün biliyoruz ki bankacılık sektörü dış dünya ile entegre olmuş durumda. O dönemde bu noktada dış dünyanın, çevrenin yönlendirmesi ya da öyle bir yönlenme var mıydı sizce?
Var tabii. Yani bankacılık sistemi özellikle kambiyo rejiminizi değiştirdiğiniz, yani kendi paranızı dış dünyaya açtığınızda, yabancı paranı da kendi ülkenizde rahatlıkla kullanılabilir hale getirdiğinizde otomatik olarak açılıyorsunuz zaten. Yani dış etkiye açılıyorsunuz. Bizim bankacılık sistemin, ki bugün de hala hazırda devam eden bir özelliği var, İçerideki tasarrufla sınırlı olduğu için yapının büyümesi için muhakkak dışarıdan kaynak transferine ihtiyaç var. Yani şu an kabataslak olarak bankacılık sisteminin 800 milyar dolar büyüklüğünde bir aktif büyüklüğü var. Bu aktif büyüklüğü içerisinde işte mevduatın payı işte 500 milyar dolarlar civarında. Ona bir 100 milyar dolar da üzerine öz kaynak koyduğumuzda 600 milyar dolar. Geriye kalan 300 milyar doları siz yurt dışından alıyorsunuz. Yurt dışından kaynak sağlıyorsunuz. Dolayısıyla şu an konuştuğumuz bütün önemli projelerin temelinde evet bizim kendi bankalarımız fonluyor ama bizim bankalarımız da dışarıdan borçlanıyor.
Yani bankacının...
Dolayısıyla dışarıdan o etki her zaman oldu. Özellikle 94 krizinin çıkması, oradan başlayıp 2001 yılına kadar biriken bankacılık sisteminde o arzuları sebep olması dışarıyla olan ilişkilerimizden kaynaklanıyor.
Yani dışarıdan alınan cesaretin etkisi büyük. Öyle gözüküyor. Sonrasında da muhtemelen dışarıdan gelen o fon kaynak geriye çekilince bizim milli yerli ya da Türk bankacılık sektörünün çöküşü de çok hızlı oldu.
Yani o beklenen bir şeydi aslında. Yani biz özellikle ben devletin devlet tarafında özellikle bankaları denetleyen tarafta bulundum. Sonra bankacılık tarafında bulundum. Yani şunu çok açık yürekle söylerim. Bir imar bankası örneği vardı. Onun haricindeki bütün problemler bilinen problemlerdi. Hı hı. Yani öz kaynakların az olması, işte kredilerin belli oranda sıkıntılı olması, özellikle banka sahibi grupların kullanmış olduğu kredilerin bu anlamda geri dönüşünde zorlamaların olacağı gibi problemler zaten biliniyordu. Oradaki tek istisna, ki o bambaşka bir case'dir, yani onu oturup tek başına bile o konu tartışılabilir. İmar Bankası örneği vardı, onu açıkçası kimse bilmiyordu yani evet. O boyutta olduğunu.
Peki bugünümüze gelecek olursak, bir sürü tedbir alındı, bankacılık sektörü hakikaten çok güçlü oldu. Güçlü bir hale getirildi, denetlenebilir pozisyonda. Buna rağmen acaba Türkiye bir kriz riski taşıyor mu o sektörde?
Finansal anlamda ben bankacılık sektörünün şu an herhangi bir kriz riski taşıdığını düşünmüyorum. Tabii ki arzi gelişmeler olacaktır. Tabii ki yani her değişim bankacılık sistemini de etkileyecektir. Özellikle son dönemde dünyada bizim pazar olarak kullandığımız alanların daralması, işte bir Rusya örneği, Rusya iş yapan firmaları sıkıntıya sokuyor. O firmalara kredi kullandıran bankaları da haliyle düşünülür hale getiriyor. Ya da işte Körfez bölgesine mal satan, yani dünyanın sizin mal sattığınız bölgelerindeki gelişmeler sizin bankacılık sisteminize birinci etapta değil ama ikinci etapta muhakkak etkisi olacaktır. O da zaten risk ölçümünde en önemli kaynaklardan bir tanesi.
Peki şu an bankacılık sektörü ne durumda? Yani büyüyor mu, küçülüyor mu? Büyüyorsa bu büyümedi kredilerin rolünü nasıl değerlendirebiliriz?
Mesela yabancı evlilikler, evet. Yabancı banka ilgileri, Türkiye'de çok sayıda mevduat dışı kaynaklı bankanın evet, geldiğini biliyoruz.
Mevduat dışı kaynaklar diye hocamın dediği gibi yabancı kaynaklar.
Şimdi Türk bankacılık sistemi elbette büyüyor. Yani rakamlara baktığımızda, buradan tabii rakamları söyleyerek kafaları karıştırmamak lazım ama öz itibariyle şuna baktığımızda Türkiye'nin şu an gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 800 milyar dolar civarında. Bankacılığın büyüklüğü de o kadar. Yani bankacılık sistemi gayri safi yurt içi hasılasının büyüdüğü kadar büyümüş. Dolayısıyla bu bir 10 sene 15 sene öncesiyle karşılaştırıldığında inanılmaz rakamlar. Burada yani 4'e katlamış, 5'e katlamış. Yani bu büyüme ekonomi büyüdükçe, ki bu birbirini destekleyen bir süreç, büyümeye devam edecek. Bir dönemde bankalarımız çok cazip hale geldi. Özellikle yabancıların Türkiye'de gelip banka satın alması noktasında bir dönem inanılmaz altın dönemi yaşadı Türkiye. Yani çok sayıda banka, ki şu anda hala devam ediyor. Yani yabancı ortak geldi. Yabancı ortak olmayanlar da halka açık olanları borsadan yabancılar satın aldı. Dolayısıyla yani yabancıların Türk bankacılık sisteminin kalitesine, sağlamlığına ve gelecek vaat etmesine yönelik önemli yatırımları var. Şu anda bu büyük ölçüde devam ediyor. Yani son zamanlarda birkaç tane bankanın Türkiye'den çıkacağına dair haberler geliyor ama ben onların çok Türkiye kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Yani uluslararası bir banka, şu an ismini vermeye gerek yok, Türkiye'den çıkacak diye spekülasyon yapıldı geçtiğimiz dönemlerde. Ama banka sadece Türkiye'den çıkmıyor. Ana merkezi olan İngiltere'den de çıkıyor. Yani faaliyetlerini daha bir uzak doğuya taşıma niyetiyle ortaya bir şeyler çıktı. Dolayısıyla yani Türkiye'den kaynaklı bir şekilde bir bankanın ya da bankalar grubunun sıkıntıya girmesi söz konusu değil. Tam tersine işte bir Yunanistan örneği var. Yunan ekonomisinin durumu hepiniz tarafından malum. Türkiye'de Yunanlar tarafından satın alınmış bir banka belki o bankanın anasını, hatta Yunan ekonomisinin de ayakta kalmasında, destek olmasında önemli bir rol oynuyor. Yani Türkiye bir anlamda Yunan ekonomisini destekler hale gelmiş durumda.
Evet, ben bir soru daha sormak istiyorum. Peki bu bankacılık sistemi içerisinde katılım bankalarının durumu nedir? Ya bankacılık sektörü büyüyor. Bu büyümeden tabii katılım bankaları da muhtemelen bir pay alıyorlardır. Ama ne kadar pay alıyorlar ya da nasıl gelişme gösteriyorlar?
Şimdi ben 13 yıl bir katılım bankasında yönetici olarak çalıştım. Yani baktığımda 96 yılında biz girmiştik sektöre. O dönemde 5 tane o zamanki isimleri özel finans kurumları vardı. Sonra işte katılım bankasına dönüştü bunlar. Ya o dönemden itibaren katılım bankalarının ekonomi içerisinde aldıkları pay şu an en üst noktada %5'ler seviyesinde. Yani toplam bankacılık sistemi içerisinde katılım bankalarının payı %5. Şu an 4 tane katılım bankası faaliyet gösteriyor. Burada katılım bankalarının büyümesi için bir potansiyel var mı diye soracak olursanız kendim sorup kendim cevaplayayım. Evet. Evet, çok büyük bir potansiyel var. Yalnız bankacılık sisteminin bir özelliği var. Siz ne kadar öz kaynak koyarsanız o kadar, yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Eğer siz sermaye açısından desteklemiyorsanız katılım bankacılığına ya da sermaye girişi sağlayamazsınız, payın %5'ten öteye gitmesi beklenemez. Kaldı ki bu devletin ricali tarafından fark edilmiş bir şey olsa gerek ki şu an özel sektörün bu konudaki çekingenliğini kamu katılım bankalarıyla evet, telafi etmeye çalışıyorlar. Çünkü burada inanılmaz bir potansiyel var. Bu potansiyel değerlendirilmeli. Çünkü özellikle Anadolu'da inancından dolayı ticari bankalara gitmeyen, gitmediği için de işini büyütmeyen onlarca binlerce işletme ben bilirim. Katılım bankalarının özellikle küçük işletmelerin büyümesinde çok ciddi katkısının olduğu, inançtan dolayı bankacılık sisteminden uzak duran insanları çekme noktasında çok ciddi katkısının olduğunu biliyorum. Bizzat kendi gözlemlerimdir bu.
Bir de acaba ilaveten şu da söylenebilir mi? Bunu siz teyit edin ya da farklı ifade edin. Türkiye'de katılım bankacılığının reel üretimden ziyade ticari alanı finanse ettiğine dair bir yaklaşım vardı, bir kanaat vardı. Bu noktada bankacılığın reel sektöre doğru gidişatında nasıl bir yöneliş var? Yani kendi kendine bankacılık sektörü, katılım bankacılığı piyasanın içinde üretim boyutunda da bir yer edinme çabası var mı?
Yani kendi tecrübemden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani katılım bankacının sadece ticareti desteklediği şeyi doğru değil. Yani baktığımızda ticari bankaların bünyelerinde olmayan bir leasing departmanı var. Leasing öz itibariyle üretimin desteklenmesidir. Yani siz bir işte tekstil sektöründesiniz, makine ekipman alacaksınız. Onu leasing yöntemiyle aldığınızda bu bir ticaret finansmanı değil, bu doğrudan üretimin finansmanı. Onun haricinde müşteri tipine baktığınızda her malı finanse edemiyorsunuz. Özellikle mesela ekonomi içerisinde hizmetlerin çok ciddi bir payı var. Siz hizmetin finansmanını yapamazsınız katılım bankacılığında. Doğrudan mal olmak zorunda. Bu malın ithal olanların haricinde içeride olanların önemli bir kısmı doğrudan değilse bile dolaylı olarak üretimi destekliyor. Yani birileri üretmiş, siz onun alım satımına finansman desteği sağlıyorsunuz. Dolayısıyla anasında siz onun üretimini de desteklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yani sadece katılım bankaları ticaretin finansmanını sağlıyor, üretime destek sağlamıyor gibi bir şey doğru değil. Tam tersine ben üretimin çok ciddi oranda desteklendiğini biliyorum. Bizzat kendi yapmış olduğum şeylerden dolayı. Orada sadece şu var, özellikle bireysel kullanıcılara yönelik, müşterilere yönelik ürün noktasında katılım bankalarının tabii yani ev, araba finansmanının dışında çok fazla bir ürünü yok o anlamda. Yani olması gerekir mi sorusuna eğer reel ekonomi düşünürseniz çok fazla bir şeye de gerek yok. Çünkü ihtiyaç kredisi anlamında insanların mala dayanmayan ihtiyaçların finansmanı ya orası zaten son dönemde Türkiye'nin de çok fazlasıyla konuştuğu, tartıştığı, özellikle ekonominin soğutulması gerektiği noktasında şeylere baktığımızda zaten yani merkezi yönetim de öyle çok mala dayanmayan bir finansmanı çok arzulamıyor bireyler tarafından.
Peki yine bankacılığın, genel olarak bankacılığın kredi oranına ya da kredi verme miktarına baktığımız zaman Türkiye'de son dönemde kamu borcundaki azalmanın karşılığında özel sektörün ve özellikle bireysel kredilerin çok ciddi oranda bir endişe kaynağı olduğuna dair haberler var. Bu bankacılık sektörünü etkileyecek olan bir gelişme midir?
Bence değil. Çünkü Türkiye'de geçen hafta da hatırlarsanız Amerika'daki bu mortgage kriziyle başlayan ve derinleşen süreçte Amerikan tarzı yaşamdan bahsettik. Evet. Türkiye'de öz itibariyle genç bir nüfus ve tüketimle büyüyen bir ekonomi. Dolayısıyla bunun büyüyebilmesi için bankacılık sisteminin bir şekilde destek vermesi gerekir. Ama şu ana kadar verilen desteklere baktığımızda, yani eğer siz konut finansmanı yapıyorsanız, eğer araç finansmanı yapıyorsanız zaten karşılığında bir mal var. Ekstrasında bir şey yok. Bizde problem arz edecek olan şeydi. Kredi kartlarıydı. Kredi kartlarıyla alakalı da geçtiğimiz 2 yıl içerisinde kamu otoritesinin yapmış olduğu düzenlemelerde ciddi bir toparlanma oldu. Orada şöyle bir şey yapılsaydı daha da şık olabilirdi. Yani kredi kartlarına bir sınırlama getirildikten sonra mevcut kredi kartlarını ödeyemeyen bireylere bir kolaylık sağlanıp, yani onları böyle uzun vadeye fazla finansman yüküne boğmadan bir çözüm üretilebilseydi o daha şık olabilirdi. Ama şu an o ciddi bir frenleyici unsur, insanların zincirinden boşalmış gibi tüketim yapmasını engelleyen bir düzenleme var orada ve hala devam ediyor. Bazı noktalarda tabii abartı var. Şimdi şöyle bir şey başladı. Ekonomi soğutuldu. Tekrar ısıtılması gerekir diye bir düşünce var. O da önümüzdeki günlerin gündem maddesi olacak.
Yani şu söylenebilir mi bu durumda? Daha önce bankacılık krizinde Türkiye bankaların ya da kurumsal olarak finans sektörünün yaşamış olduğu krize hazırlıksız yakalandı ama bunun tüketici boyutu ya da bireysel boyutunda şu an biraz daha olayı öngörür, nereye gidebileceğini kontrol edebilir durumda.
Şahsi kanaatim biraz da sert de olduğu, yani daha yumuşak bir geçiş olabilirdi orada.
Evet.
Yani özellikle bu iletişim teknolojisi ürünlerine yönelik olan yapılan düzenleme bir şekilde zaten o sektörün oyuncuları tarafından aşılıyor. Yani bankacılığın kullandırmadığı krediyi GSM operatörleri kullandırıyor. Evet. İşte 36 ay taksit yapıyor. Yani uzatabiliyor. Yani, dolayısıyla ithalat içeriye, yani lüks tüketimin ithal edilmesi ve bunun da ekonomi olan olumsuz etkilerini, bankacılık kredilerini kapattığınızda bitirmiş olmuyorsunuz. Başka bir kanal onu kullanmaya
ki
devam ediyor.
Ki o sektörün 6-7 milyar dolarlık şu an bir ithalat yaptığı da ortadayken. Evet.
Peki tüketimlerden konu açılmışken bizde hani tasarruf eksiği var diyoruz. Tüketimlerin tüketimin çok fazla olduğu, dolayısıyla tasarrufun olmadığından bahsediyoruz ama bu tasarruflarda bir de şu boyut var, yastık altı boyutu. Yani yapılan bütün tasarruflarda, olan tasarruflarda ekonomiye katılmıyor. Yani ister finans sektörü eliyle olsun, isterse farklı yollarla olsun ekonomiye katılmıyor. Benim merak ettiğim bunun boyutu. Yani bir yastık altında tutulduğunu, belki ne kadar tutulduğunu tespit edemeyiz ama tutulduğunu biliyoruz. Bunlar nasıl tutuluyor? Örneğin dövizde tutuluyorsa bir döviz konusunu, yani yabancı para olarak tutmanın durumunu, tutmamız karımıza mı değil mi? Ya da ne yapıyoruz yabancı olarak para olarak tuttuğumuzda?
Yani bireysel yatırımcı doğru bir adım mı atıyor?
Evet, doğru bir adım mı atıyor? Bunu da ele alalım istiyorum. Tam da yeri gelmişken.
Şimdi burada söylenmesi gereken en temel şey, evet biz herhalde genetik kodlarımızdan kaynaklanan bir şey var. Biraz böyle yükte ağır, yani pardon, yükte hafif pahada ağır olan şeyleri yanımızda tutmayı seviyoruz. O göçebe toplum olmaktan kaynaklanan bir şey. Hala o genetik kodlarımız devam ediyor.
Ortalama eğer 8-10 yılda bir ekonomik kriz yaşanıyorsa.
Evet,
onun da etkisi vardır. Dolayısıyla biz, yani nereye bakarsanız bakın, yani özellikle bizim annelerimizin, babalarımızın jenerasyonuna baktığında böyle bir mendilin içerisinde bir köşeye katlanmış bir rakam vardır. Bu rakamlar tabii gönül ister ki kendi para cinsinizden olsun. Yani fakat bizde işte hep yıllarca dövizin sürekli arttığı, ki bu memur kökenlilerin ayın 15'inde maaş alıp gidip döviz alıp ondan sonra aldıkları kurdan daha aşağı bozdurarak harcadıkları dönemi de biliyoruz. Yani kendi çevremizde de bu tip insanlar var. Döviz ve altın olarak kalıyor. Bunun miktarı konusunda, yani açıkça söyleyeyim, rivayetler muhtelif. Ama net rakamı bilmek mümkün. Bir rivayete göre 100 milyar dolar. Bir rivayete göre 200 milyar dolar. Çünkü özellikle altın olarak saklanan değerlerin son dönemde bankacılık sistemi bazı ürünler geliştirdi bu alana. Evet. Geliştirdikleri her üründe insanların işte evde saklamaktan korktukları ama hala o ürünü altın olarak, o değeri altın olarak saklamak istedikleri bir yapının varlığını biliyoruz. O ciddi bir şekilde bankacılık sistemine geldi ama hala çevremizdeki gözlemlerimizde var o. Asıl döviz olarak tutulan kısımda söylenmesi gereken bir şey var. Şimdi döviz dediğiniz şey Türk lirası için de geçerli. Para dediğiniz şey Merkez Bankası'nın üzerine bir imza atarak aslında bir borç senedi. Yani biz cebimize almış olduğumuz paralar, eğer ücret olarak çalışıyorsak bir aylık emeğimizin karşılığında Merkez Bankası bize bir borç senedi veriyor. Ve de biz de bu borç senediyle gidip alışveriş yapıyoruz. Şimdi bu borç senedi kendi ülkenizle alakalı bir şey olsa problem yok. Yani netice itibariyle kendi ekonomimizin içerisinde dönüyor. Ama bu borç senedi eğer bir Amerikan Merkez Bankası'nın, Alman Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın, oturup orada bir kere düşünmek lazım.
Evet.
Yani şöyle, genellikle biz bu paraları kardeşimize, eşimize, dostumuza bile vermeyiz. Onlardan da saklarız. Ama bu eşimize, dostumuza vermediğimiz o kaynağı o ilgili ülkenin para cinsini tercih ederek o ülkeye borç vermiş oluyoruz. Yani Amerika'ya diyorum ki ben bir aylık çalışmam karşılığında elde ettiğim, atıyorum 500 dolarım var. Bu 500 doları al sen tepe tepe kullan. Canın ne zaman isterse ödede demiyorum. Çünkü elimde bir tane kağıt aldı. Onun maliyeti belli. Dolayısıyla bu yabancı parayı cepte saklamanın milli anlamda çok ciddi sıkıntısı var. Yani insanların oturup bir daha düşünmesi lazım. Ben bu parayı, yani değerimi bunun üzerinde tutarak ne yapmış oluyorum sorusunun cevabı olarak hiç tanımadığı Amerikalı'ya, İngiliz'e, Alman'a borç vermiş oluyor. O şekilde değerlendirmesi gereken bir husus.
Evet, yani alım gücünün başka bir ülkeye transferi anlamı taşıyor. Evet. İkinci bir şey daha var aslında orada. Sadece alım gücün transferi değil, aynı zamanda o ülkenin malının alım garantisi gibi bir şey. Evet. Yani o, çünkü bir para bir güven tahsil ediyor ortada. Güven oluşturuyor. Ve bu da o ülke parası döviziyle olunca o malın, o ülkenin malının alım ve satımının garantisi adeta haline geliyor.
Mal olarak öyle bir garanti olmasa bile en azından ticaretin kontrolünün o ülkenin altında olması, onun kontrolünde olmasını sağlıyor. Hı hı hı.
Dilerseniz buradan şu konuya geçebiliriz hemen. İşletmeler bir finans sağlama yolları bankacılık sektörü üzerinden. Onun haricinde hangi yollarla finans elde ediyorlar, nasıl karşılıyorlar? Özellikle küçük işletmelerin ara çözümleri var mı? Diye ben bir...
Ya da ilaveten elinde değeri olan, varlığı olan, işte dövize aktardıklarını söylemiştik. Ferdi şahs kişilerin diyelim o anlamda, değerlendirebilecekleri başka imkanlar var mı?
Evet.
Şimdi işletmelere baktığımızda borçlanmanın iki tane yöntemi var. Bir tanesi dış kaynaktan borç alırsınız, adı üzerinde borç. Öbürü de ortağın işletmeye verdiği borç, yani öz kaynak. Şimdi dışarıdan alınan borçlardan en temel unsur banka kredileri. Zaten az önce konuştuk. İşte katılım bankalarından kullanılan fonlar. İşte leasing şirketi gibi yapılardan, işte yaptığınız leasinglerin karşılığında kullanacağınız şey. Tüketici finansman şirketlerinin sağladığı bir kaynak var. O işletmelerden çok daha bireylere yönelik çalışıyor. Bir de satıcı kredisi dediğimiz, yani sizin mal aldığınız yerlerden sağlamış olduğunuz kredi. Onun haricinde dünyada herhalde tek uygulaması Türkiye'de var. Bizim çeklerle yapmış olduğumuz bir finansman yöntemi var. Yani karşılığında bir mal yok henüz daha. Karşılığında henüz daha bir para da yok. Ama bizim çek düzenleme biçimimizden dolayı oluşturduğumuz bir borçlanma biçimi
aslında
var.
Faruk Bey sözünüzü belki kesiyor gibiyim ama Faruk Bey bu işi çok detaylı biliyor. Çünkü kendisi akademik hayata biraz da Cağaloğlu piyasasını yaşayarak gelmişti.
Ne güzel. Dolayısıyla orada mesela onun da bir başka zaman onu da tartışmamız lazım. Çeklerle aslında her çek karnesi düzenleyenin para bastığını, Merkez Bankası rolü oynadığı da bir gerçek.
Gerçek değil mi? Evet.
Dolayısıyla bunlar zaten maliyetli borçlar. Yani satıcı finansmanı da daha, yani orada satıcıdan biz bir peşin aldığınızda farklı bir fiyat uyguluyor. Vadeli aldığınızda farklı bir fiyat uyguluyor. Dolayısıyla bunların hepsi finansman maliyeti olan kaynaklar. Bir de finansman maliyeti olmayan dış kaynak ya da ortak desteği diyeceğimiz sermaye kaynağı var. Şimdi sermaye kaynağında bizim daha önceki enflasyonist yapıdan dolayı işletme sahipleri vergi probleminden dolayı işletmelerine çok fazla sermaye koymazlardı. Ne kadar az sermaye o kadar çok iş yapabilmeyi bir beceri olarak sayarlardı. Hükümet bu konuda bir düzenleme yaptı. Bundan sonraki süreçte özellikle Temmuz'da başlayacak bir uygulama bu. Ortaklar sermaye koyduklarında, nakit sermaye artırımı koyduklarında buradan bir vergiyle alakalı bir avantaj sağlanacak. Şöyle ki, yani eğer bunu sermaye değil de kredi olarak kullanmış olsaydı ne kadar maliyete katlanırdı? İşte X miktarda. O miktardaki tutarı vergiden muaf hale getirecek. Dolayısıyla ortakların şirketlerini destekleme noktasında yeni bir modele geçiyor Türkiye. Bunun haricinde ne var? Bunun haricinde eğer işletmeniz belli bir büyüklüğün üzerindeyse dışarıdan ortak almak şeklinde olur. Ortak almanın da iki yöntemi var. Bir stratejik ortak dediğimiz aynı sektörden faaliyet gösteren kurumsal yapıların gelip size ortak olması ya da sizin hisselerinizi, eğer açılabilecek durumdaysanız, anonim şirketseniz, hisselerinizi borsaya açmak.
Borsaya da gelmiş oluyoruz böylece.
Günlük hayatta fazlasıyla kullanılan bir alan. Oraya bir şekilde gelecektik zaten.
Evet, kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü herkesin her gün borsa rakamlarını bir şekilde takip ettiği bir dünyadayız artık.
Şimdi borsa enteresan bir alan. Yani dünyada çok güzel değişik uygulamalar var. Yani özellikle yeni işletmelerin, yeni sektörlerin bazı değişik uygulamalar var. Ben hep böyle hayal dünyamda olması gereken borsa odur diye düşünüyorum. Sizin bir işiniz var, bir projeniz var ve bu, yani gerçekten objektif raporlarla yapılabilir bir iş. Evet. Bu daha çok mesela Kanada'da falan madencilikle alakalı bu tip şeyler var. Bir yerde maden tespit ettiniz siz, rezerviyle alakalı bir rapor hazırlattınız. Henüz daha oraya kazmayı vurmadan oranın ne kadar ihtiyaç duyduğu finansman varsa siz onu borsadan tedarik edebilme şansınız var. Dolayısıyla bizim aslında baktığınızda yani hep konuştuğumuz yani uzun vadeli, özellikle sıcak paranın ekonomileri yakan etkisinin bertaraf edilip uzun soluklu işlerin olabilmesi için aslında olması gereken temel şeylerden bir tanesi bu ortaklık kültürünün, ortaklık hukukunun bir şekilde geliştirilmesi. Buraya objektif kriterlerle paranın girmesi, hem paraya bağlayanların hakkının korunması hem de ekonominin ihtiyaç duyduğu kaynağın fazlasıyla sağlamasıyla alakalı bir alan var. Günlük pratiklerde maalesef borsalar daha çok böyle şöyle diyeyim yani sermayesini halka arz edenler açısından değil ama borsadaki hisse senetlerini işlemini yapanların bir kısmının işte günlük hareketlerden yararlanma, günlük gelişmelerden yararlanma kabilden yapmış oldukları değişik atraksiyonlar. Yani buna onun için zaten halk arasında borsaya yatırımcı demezler. Borsada oynuyor musun derler. Evet. Borsa oynanan bir alan olduğu sürece insanların para kazanması da mümkün değil. Çünkü orada sürekli bir spekülasyon, sürekli bir hareketlenme olacaktır. Evet. Dolayısıyla borsalar gerçek olması gerektiği anlamında Türkiye için de geçerli bu. Eğer ortaklık hukukunun bir hakkını işlediği yani ortak alanın işletme sahiplerinin dürüst, adil davrandıkları, oraya sermaye koyanların haklarını kendi hakları kadar gözetip kolladıkları bir yapı kurulursa bu farklı bir boyuta gider. Bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi de bu şu an.
Herhalde onun için de iki öncelikli tedbir ya da iki öncelikli adım atılmalı. Bir tanesi şirketlerin hem kendi faaliyetleri hem de beyan ettiklerinin tutarlılığının öncelikle sağlanması. Ne yaptıklarının gizli kalmadığı bir güven ortamının tesisi. İkincisi de bireyler düzeyinde de biraz önce ifade ettiğiniz o spekülasyona açık o beklentinin olabildiğince ortadan kaldırıldığı, reele insanların razı olduğu, öngörülemeyen alanlardan kar beklentisinin ortadan kaldırıldığı, kendi imkanına razı olduğu bir kültür, belki de bir yaklaşım zihniyetin geliştirilmesi. Yani hem şirketlerin hem bireylerin çok açık bir ekonomik ortama razı olmaları öncelikle herhalde.
Şeffaflığın sağlanması tam.
İşte yani Türkiye'de işte maaşını alıp da hemen dövize aktarıp da aynı gün 3 günde kar elde etme hevesi var olduğu müddetçe böyle bir uzun vadeli bir piyasanın oluşması herhalde imkansız gözüküyor. Değil mi?
Borsalarla alakalı temel kabul edilen bir şey var. Teoride kabul edilen bir şey var. Herkes her şeyi biliyor. Dolayısıyla yani objektif kriterlerle işte herkesin beklentisi rasyonel. Dolayısıyla önündekiler de açık. Onlar okuyup değerlendiriyor. Ona göre yatırım yapıyor diye kabul edilir teoride.
İşte bu teori de malum. Rasyonel ama, beklentiler teorisi mesela bunu ifade ediyor ama realde gelinde görünüyor.
Gerçeğe baktığımızda dediğiniz gibi gerçeğe baktığımızda insanların yani hatta finansı profesyonel hayatının bir parçası yapmış insanların bile ellerine geçen bilançonun haricinde daha çok bu mışların üzerinden işlem yaptığını görüyorsunuz. Bu insanoğlunun fıtratında olan bir şey. Biraz da borsaların işleyişi bunu aslında tahrik mi ediyor diyeyim, teşvik mi ediyor diyeyim. Şöyle ki yani siz ticarette eğer bir şey yapıyorsanız bellidir o ticaretteki bir malın günlük hareket bandı. Ya çok olağanüstü bir şey değilse %2'dir, 3'tür, 5'tir. Ama borsada bizimki gibi mesela sınırlandırılmış borsalarda bir seansta bir hisse senedi %10 prim yapabilir ya da %10 değer kaybedebilir. Günü iki seans olarak düşündüğünüzde günde %20 bir de onun bileşik etkisini düşündüğünüzde 23, 24, 25 gibi bir fiyat oynaklığı olabilir. Bir de bu Amerikan şeyinde burada sınırlama yok. Bir günde %70, %80 prim de yapabilir. Bir o kadar kaybedebilir de. Dolayısıyla bu kadar oynaklığın olduğu yapılar insanların yani bunu söylemekte yani ne kadar hayal etsem de insanların kumar oynama hissine inanılmaz etki yapan, tahrik eden, insanın içinde olan o çok kazanma hissini fazlasıyla dürten bir yapı. Dolayısıyla borsalar bu özelliği olduğu sürece ne kadar rasyonel beklentiler teorisinden bahsedersek edelim, rasyonel olmayan beklentiler, rasyonel olmayan hareketleri hep göreceğiz, görmeye de devam ediyoruz.
Bu durumda sistemin merkezinde olan ekonomilerin çok daha güvenli, periferide olan ekonomilerin de çok ciddi bir risk altında olduğu herhalde göz ardı edilmez bir durum.
Öyle burada temel unsur eğer siz mevzuatınızı doğru kurgularsanız yani özellikle bu içeriden öğrenenlerin ticareti dediğimiz yani bir şirketin içerisindeki gelişmeyi işte yayınlanacak bilançoyu 3 gün önceden öğrenmenin cezalandırılabileceği ve ona işlem yapılabilir bir hukuki altyapıyı kurarsanız, teoride bu var ama pratikte de eğer uygularsanız en azından kötü niyetli insanların kötü niyetlerini engellemiş olursunuz. Gerçekte işi güzel, projesi güzel, dış kaynağı borçlanarak değil de ortak bularak yapmak isteyen işletmeleri ve insanları da teşvik etmiş olursunuz. Aksi takdirde yani borsaya girdiğiniz zaman bir kere hisse senetleriniz değerinde işlem görmeyebiliyor. İşte son dönemlerde yaşadığımız birkaç halka arz iptalinde piyasadaki genel beklenti diyor ki şu an halka arz etsem hisse senetlerim ederinde satılmayacak. Dolayısıyla iptal ediyorum. Bu iptal psikolojiyi biraz daha bozuyor. O sefer genel beklentilerle alakalı yapıyı değiştiriyor. Dolayısıyla eğer bizim projelerimizdeki bütün bilgiler objektif olursa, yani yatırımı yapanlar, bir şirket sahipleri dürüst, hesap verebilir, rasyonel, yani her şeyi olduğu gibi yansıtırsa, yatırımcılar da çok büyük anormal beklentilerle değil de makul, ticaretin getirdiği makul beklentilerle girerse, kamu otoritesi de bunun düzenlemelerini, iyi niyetleri koruyup kötü niyetlerinde cezasını verirse bu sistem çok güzel işleyebilir.
Peki bu borsanın bu kadar hani kuşatıcı hale gelişi, yabancı sermayenin bir başka ülke ekonomisi içine borsa eliyle rahatlıkla giriyor oluşu, milli ekonomi adını verdiğimiz yani ulusal ekonomiler noktasında nasıl bir sonuç doğurabilir? Bir takım risklerden mevzu ediliyor. İşletmelerin kolaylıkla el değiştirmesi, üretim yapılarını ücretlendirme, fiyatlama, hatta üretimin içeriği noktasında bazı hassasiyetleri o anlamda farklılaştırdığına dair bir takım yaklaşımlar da var. İşte duyuyoruz çok ünlü markaların el değiştirmesi. Nasıl bir sonuç doğurur?
Bunu çok böyle geçen hafta da benzer bir konuya girdik. Milli ekonomi mevzu evet, bizim evet. Herhalde gündemimizden hiç çıkmayacak. Şimdi şirketlere yabancıların getirip gelip yatırım yapması, yani öz itibariyle baktığınızda böyle çok kötü, tehlikeli bir şey değil. Tam tersine benim kaynağa ihtiyacım var ve ülkedeki kaynak da belli. Az önce bankacılık sisteminden bahsettik. Hı-hı. Dedik ki bankacılık sisteminin işte şu an kullandırdığı kredilerin bir kısmı yabancılardan temin edilen kaynaklar. Aynı şey borsa için de geçerli. Yani şu an borsadaki hisse senetlerine baktığınızda ne kadarı yabancı takası, takas diyoruz şimdi o saklamanın yerdeki hisse senetlerinin oranı onunla ifade ediliyor. %62'si yabancıların elinde. Dolayısıyla bu yani düşük seviyelerden bir tanesi. %70'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi benim borsada halka arz edilmiş şirketlerden %70 hisse senedini alabilecek içeride bir tasarruf yoksa siz mecbursunuz yabancıya açmakta. Aslında burada şirketin yönetimini kim yapıyor? Yani siz %25, %30, %40 halka arz ettiğiniz bir şirketin hala yönetmeye devam ediyorsanız burada yabancılarla alakalı bir problem yok. Tam tersine siz yabancıların da güvenerek girdiği bir şirketin bilançolarına güvendiği bir şirketten bahsediyorsunuz. Ama siz eğer zaten niyetiniz şirketi bir şekilde halka açayım ondan sonra tamamını borsada satayım gibi bir düşünce varsa zaten başlangıçtan itibaren bir şey var. Niyette bir problem var. Yani onun yerlide kalmasını ya da yabancıya geçmesinin herhangi bir şey farklı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü niyet sağlam değil burada. Buradaki asıl üzerinde durulması gereken hadise özellikle gelişmekte olan ülkelerin özelleştirmelerle daha önceden devlet eliyle kurulmuş, geliştirilmiş stratejik önemi haiz şirketlerin blok halinde yabancılara satılması ve o stratejik önemi yabancıların kontrolüne geçmesi. Orası farklı değerlendirmesi gereken bir mevzu.
Evet. Peki bu borsada işlem gören senetlerin değerliliği noktasında sadece alıcılar değil aynı zamanda biliyoruz ki o borsanın değerliliğini ifade eden, nereye gittiğini vurgulayan bir takım kurumsal ortamlar var. İşte uluslararası örneğin işte Standard Poor's, Fitch gibi bir takım ortamlar var. Bunların borsa eliyle ya da borsa üzerindeki rolleri, yerleri hangi sahiplerle davranıyorlar? Ne tür hedefler ya da arka plan gündemleri var? Biraz o konuyu bir açsak çünkü malum Türkiye'de son dönemde çok eleştirildi bu kurumlar. Bu konuda ne dersiniz?
Şimdi burada teker teker hisse senedini halka arz etmiş olan şirketler üzerindeki reytinglerin ele alınmasından ziyade ülke reytinginin ele alınması gerekir burada. Hı. Mesela Türkiye 2 sene önceye kadar yatırım yapılabilir bir ülke değildi bu reyting şirketlerinin nezdinde. Hı hı. Yani biz bu kadar, ekonomimiz bu kadar gelişti, işte her şey bu kadar değişti ama o notu veren şirketler nezdinde bizim görünümümüz yatırım yapılabilir bir ülke değildi. 2 sene önce bu özelliğe kavuştuk. Şimdi bu bizi niye ilgilendiriyor? Birçok uluslararası fon ya da paraya sahip olan müessese eğer bir ülkede yatırım yapılabilir notu yoksa o ülkeye girmiyor. Dolayısıyla bizim açımızdan Türkiye'den uzak duran, yani kendi anayasasından dolayı, kendi iç düzenlemesinden dolayı Türkiye'den uzak duran firmaların, fonların, para sahibi kuruluşların Türkiye'ye girmesini sağladı. Dönüp geriye baktığımızda pekala bu rating dediğimiz ya da not dediğimiz şey ne kadar objektif? Orada söylenecek çok şey var. Yani siz işte başbakanınızın Amerika'yı ziyaretinden bir gün önce eğer bir şirket sizin notunuzu yatırım yapılabilir hale getiriyorsa, evet, ya da siyaseten o günlerde bir konuda, ya bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyanın her tarafında kullanılan enstrümanlardan bir tanesi, yani gücün kullandığı enstrümanlardan bir tanesi de rating şirketleri. Yani sizin yatırım yapılabilir olup olmadığınızı kim belirliyor? Parayı elinde tutan belirliyor. Dolayısıyla onların siyasi gelişmeleri yorumlama biçimi de o notların verilme zamanını, karşılığını, neye tekabül ettiğini birinci derecede etkileyen unsurlar. Yani çok objektif olduğunu söylemek en azından ben kendi deneyimimde mümkün değil.
Yani bu durumda ekonominin arkasında var olan başka sahipler, bu politik, her neyse, kültürel faktörlerin etkin olduğu ortada gözüküyor.
Hocam bu bir bütün. Yani sistem, sizin sürekli sistem eleştirisi yaptığınız, özellikle kapitalizmle alakalı yapmış olduğunuz şeylerde, bu bağımsız denetim şirketleri, rating şirketleri, para transferinin kullanıldığı platformlar, bunlar hepsi o sistemin bir parçası. Birbirinden bağımsız değil. Siyasetinden de bağımsız değil. Ekonomisinden de bağımsız değil. Uzun soluklu yapılmış stratejilerden de bağımsız değil.
Peki bu noktada İstanbul'un bir finans merkezi olma iddiası ya da çabası biraz buna da bir cevap mıdır? Yani sermaye doğrudan doğruya reel olarak kontrol etme, reelde kontrol etme, bu tür spekülasyonları da önleme boyutunda katkı.
O bir ayaktır ama asıl buradaki temel şey, yani özellikle ilk başlangıçta söylediğimiz o paranın konvertibil olmasıyla alakalı bir şey. Eğer biz kendi para birimimizle, çevremizde ticaret yapabilir hale gelirsek, yani sadece finans merkezi değil aynı zamanda bir ticaret merkezi haline gelebilirsek, o söylemiş olduğumuz etkilerden daha az etkileniriz. Daha az üzerimizde baskı olur. Hı hı. Ama o her zaman olacaktır. Çünkü biz şu an uluslararası sisteme entegre bir yapıyız. Dolayısıyla oradaki en ufak bir şey, işte Fed başkanının yapacağı bir açıklama, hepimiz saatlerce bekliyoruz. Ne diyecek? Şahin açıklama mı yapacak, güvercin açıklama mı yapacak? Dolayısıyla bu tip yaklaşımlarda ya da bu tip açıklamalarda entegre olmanın birinci derece önemi var. Biz tam entegreyiz. O entegrasyondan çıkmamız mümkün değil.
Biraz da acaba fazla mı değer veriyoruz bazı şeylere? Yani FED Başkanı'nın yapacağı açıklama ya da filanca değerlendirme kuruluşunun yapacağı açıklama hakikaten, evet, olması gerekenden daha mı fazla önemseniyor? Bizim hani milli bir duruşumuz vardı, kimliğimiz vardı. Fazla heyecanlı, fazla duygusal boyutumuzu acaba biraz daha, hani bundan arkasında başka bir takım sahipler de vardır, öğrenmeli miyiz acaba?
Şimdi eğer borsaların %62 yabancıların elindeyse, yabancıların da ana merkezi, yani bu anlamda finansın merkezini Amerika olarak düşündüğümüzde, Amerikan Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama dolayısıyla yatırımın ne kadar Türkiye'ye kayacağını, daha doğrusu ne kadar Amerikan dışında, ne kadar Amerikan içerisinde olacağını birinci derecede etkileyen unsur. Dolayısıyla yani dikkate almalı mıyız, abartıyor muyuz sorusunca, evet, biraz abartılan bir taraf var ama dikkate almamak gibi bir lüksümüz yok çünkü biz oradan borçlanıyoruz.
Evet. Hala ithalatın açık verdiği, değil mi, ihracat ve ithalat dengesinin, evet, bozuk olduğu bir ortamda önemli.
Evet, ben hocalarıma teşekkür ediyorum. Yine programımızın sonuna yaklaştık. Tabii detaylı olarak değinmek istediğimiz konular da var. Bunlardan biri biraz önce Ünsal Bey de değinmiş oldu. Aslında sistem sorunu dedik bir takım problemlere. Bu kapitalizmin kendi getirdiği, kendi içerisinde oluşturduğu problemler olduğunu söyledik ama biz bunları daha önceki programlarımızda da aslında belirttik. Biraz daha detaylı ve geniş bir şekilde buna has bir program oluşturarak yapmak istiyoruz. İşte kapitalizme mecbur muyuz? Bunun haricinde başka şeyler yapabilir miyiz? Nasıl ele alabiliriz? Nasıl bir yaklaşımımız olması gerekir diye. Onun için burada programımıza son veriyoruz. Erkan Radyo dinleyicilerine ben bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.
Ünsal Bey'e de bu arada teşekkür ediyorum. Onu da ifade edeyim. Programımıza katkı sağladığı için. Tekrardan hayırlı akşamlar.